Ayrım 6.
Sevdiği genci gecenin bu saatinde ve umulmadık bir anda karşısında görünce birden ürkmüş fakat aynı zamanda çok sevinmişti. Söze ilk başlayan Celal oldu. Dilber, bak şu yıldızlara. Gecenin bu derin sükuneti içinde nasıl parlıyorlar. Ta şu ufkun üzerinde sanki senin gönlüne bakıyor gibi duran o iki yıldız, düşündüklerini Zühre'ye söylemek için ufuklara doğru uzaklaşan iki beyaz güvercini andırmıyor mu? Bunlar güzel, hepsi birbirinden güzel. Fakat sen onlardan da güzelsin. Bu gece sen niçin uyumadın? Dilber gönlündeki ateşi belli etmemeye çalışarak, "Hiç efendim, ben uyudum." demek istediyse de yalan söylediği gözlerinden anlaşılıyordu. Gördüklerini bir fotoğraf makinesi gibi derhal zapt ediveren gözlerimiz sır saklamaya gelince bunu hiç beceremezler. Kalbimizin kendisine emanet ettiği sırları saf bir çocuk gevezeliğiyle hemen açığa vuruverirler. Dilber de karşısındakine sanki gözleriyle "Aşkım beni ne hallere koydu biliyor musun? Beni bütün gün kara kara düşündüren, geceleri de sabaha kadar uyutmayan hep sensin." demek istiyordu. İkisi de önlerine bakarak susuyordu. Bu hal 3-4 dakika kadar devam etti. Yalnız arada bir iştiyak dolu bakışlarla birbirlerine bakmaktan kendilerini alamıyorlardı. Çok şeyler ifade eden bu sessizliği yine Celal bozdu. "Seninle beraber bahçeye çıkıp biraz dolaşalım mı Dilber?" Kız hiç cevap vermeksizin yerinden kalktı. Oda kapısını yavaşça açarak delikanlının yanına geldi. Alt kat merdivenlerinden yan yana inmeye başladılar. Fakat ne garip ve ani bir değişiklik. Hem yürüyorlar hem de birbirlerini büyük bir mahremiyetle mütemadiyen "Aman sus, yavaş, ayağını oraya basma, hızlı nefes alma" diye ikaz ediyorlardı. Gecenin o derin sükuneti içinde elbiselerinin bir yere değmesinden veya merdivenlerin biraz kımıldamasından hasıl olacak ses, kendilerine bütün ev halkını uyandıracak bir gürültü gibi geliyor, uyanık olanların bile işitemeyeceği hafif bir ses duyunca birdenbire irkilerek duruyorlar, kimsenin uyanıp uyanmadığını anlamak için baştan aşağı kulak kesilerek etrafı uzun uzun dinliyorlardı. Böyle yürek çarpıntıları içinde nihayet bahçeye çıkabildiler. Serin ve tatlı bir rüzgar ağaç yapraklarının ve çiçeklerinin arasından geçerek Dilber'in saçlarıyla oynuyor, birbirlerini seven bu iki genç kalpte sevdalı ürperişler yaratıyordu. Yolun kenarında ağaçlar arasında çimenlerden meydana gelmiş bir set gözlerine mükemmel bir aşk yuvası gibi göründü. İkisi de çekine çekine buraya oturdular. Etrafta hiçbir ses, hiçbir hareket yoktu. Yalnız başlarının üstündeki sonsuz boşluklarda nihayetsiz yıldızlar titreşiyordu. Celal kızın ellerini tutarak sordu. "Üşüyor musun? Bu hafif rüzgar çiçeklerin nefesidir. Sana dokunmaz değil mi?" Dilber titrek bir sesle cevap verdi. "Hayır, bana bu manzara, bu büyüklük dokunuyor." Gökyüzü gitgide açık mavi bir renk alıyor, sabahın yaklaştığını bu iki sevdalıya bildiriyordu. Havaya bakarak tabiatın güzelliklerini, birbirlerine bakarak hilkatin güzelliklerini kendi iç alemlerinde bir kat daha kutsallaştırıyordu. Onların karşılıklı aşk ve sadakat yeminleri arasında ortalık iyiden iyiye ağarmaya başlamıştı. Göklerin sonsuz derinliklerinde sevdalı gözler gibi sabahlara kadar uyuyamayan yıldızlar birer birer sönüp kayboluyordu. İkisi de yerlerinden kalktılar. Yolları güçlükle geçerek bahçe kapısından çıktılar. İki tarafı ağaçlık ve çimenlik bir yolu takip etmeye başladılar. Yolun yarısına geldikleri zaman etrafı bir küçük parmaklıkla çevrili tek bir mezarın önünde ikisi birden durdu. Bulutsuz gecelerde bir parlak yıldızın kandillik ettiği bu taze mezarı Celal parmağıyla göstererek izahat verdi. Şu kara toprak altında yatan 18 yaşında güzel bir kızdır. Bu köyde çok sevilen bir gence nişanlanmıştı. Yıllarca nişanlı olarak bekledi. Fakat ne yazık ki muradına erişemedi. En sonunda o genç adam başka bir kızla evlenip kendisini terk edince işte bu gördüğüm mezar meydana çıktı. Bu genç ve talihsiz ölüye ikisi de birer Fatiha okuyup dualar ettikten sonra karşıdaki en yüksek bir seddin üstüne çıktılar. Celal Dilber'i her tarafında taze çiçekler açmış çayırların içinde oturttu. Kendisi de ayak ucunda oturdu. Çiçeklerin içinde Dilber'in yalnız yüzü görünüyordu. Bahar çiçeklerinin hepsinden daha güzel olan o sevimli yüzü. Doğu tarafı gittikçe ağarmakta ve yeryüzü hala hafif karanlıklar içinde bulunduğu halde gökyüzü lacivert bir nur içinde yavaş yavaş aydınlanmaktaydı. Bu iki sevdalının aşk yuvalarına yabancı gözlerden saklamak için gece karanlığı siyah bir örtü çekiyor, üstlerindeki sema ise yıldız pırlantalarla süslü bir taç gibi parlıyordu. Biraz sonra gökkuşağındaki renkleri andıran güneş ışınları havada genişlemeye ve yayılmaya başlayınca doğu ufukları birdenbire gül rengine döndü. Bu ufukların üzerine geleceğin o şeffaf perdesinden güneş ışınları yayıldıkça sanki ufukların ötesinde kainatın gizli sırları görünür gibi oluyordu. Gecenin rutubetiyle Marmara üzerine inen sisler şafak akisleriyle kırmızı bir renk alarak havaya doğru uçtukça Marmara'nın durgun sularına yaslanmış uyur gibi görünen adalar, güzel yüzlerindeki al tülden yaldızlı duvak, sabah aydınlığının sihirli elleriyle kaldırıldığı için birer Yunan tanrıçası gibi nurlar içinde görünmeye başlıyordu. Şairane hayallere benzeyen bu sisler parçalanarak göklere doğru yükseldikçe, yeryüzünde uyanacak gözlerden başka bir aleme kaçışan meleklerin uçarken titreşen semavi elbiselerinin yalnız uzun etekleri görünüyor zannolunurdu. Ta karşıda güneş ışınları bile kendi yeşil süzgeçlerinden geçirmedikçe, içlerine kabul etmeyen sık ormanların en gizli, en kuytu köşelerinde yüzlerce kuş bir sevda havasıyla ötüşürken, bu iki sevdalı gencin aşka susamış dudakları da birleşti. Dakikalarca birbirlerinden ayrılmak istemeyen bu teşne dudakların her ikisinin de kalplerini aşkın o alevden içkisine kandırıyor, kandırıyordu. Şu fani dünyada ebedi olmaya layık nice dakikalar, nice saniyeler vardır. Mesela gökyüzünde hülyalı bir seher, yeryüzünde altın yaldızlı bir sabah vakti. Bayıltıcı çiçek kokuları içinde kuşların cıvıldaşarak alkış tuttuğu bu ilk sevda buseleri ebedi olmaya layık değil midir? İnsan derin hayallerin sürükleyici akıntısına kendini kaptırdığı zaman en kudretli şairler tarafından bile tasvir edilemeyen ve ruha karşı şimşek gibi açıldığı anda biten tatlı bir tebessüm ebedi devam ama layık olmaz mı? Zavallı hafıza, günden güne yok olmaya yaklaştığını hissettiğimiz vücut denilen şu toprak yığıntısının üzerinde her şeyin devamlı kalması için boşu boşuna çalışır durur. Hüzünlü bir bakışı senelerce muhafaza eder. Acı veya tatlı bir sözü, manalı bir tebessümü yıllarca saklar. Etrafından baş döndürücü bir hızla gelip geçen hatıraları, neşe ve teessürleri hemen zapt etmeye çalışır. Bu dayanılmaz çalışmalarla bütün kuvvet ve takati tükenince de bize ümit veren istikbal söner. Her şey biter ve şairin dediği gibi her rint bu bezmin nedir encamı bilir. Dünyamızı negah zelam örtebilir. Bir bitmeyecek şevk verirken beste, bir tel kopar ahenk ebediyen kesilir. Dipnot, Rubai Yahya Kemal Beyatlı'nındır. Hayatımızın en yakın arkadaşı olan mazi, nisyan dediğimiz engin denizler içinde mahvolur gider. O zaman ağır yaralı bir asker gibi bizi mezarın kapısında bırakarak hizmetini terk eder. Bölüm 8. Artık sabah olmuş, ortalık iyice aydınlanmıştı. Zehra Hanım üçüncü defa olarak yatak odasına girip de oğlunu yine bulamayınca az kalsın aklını oynatacaktı. Biricik sevgili oğlunun perişan halini gösterir şekilde yere düşmüş yorganı, başucunda açık kalmış bir kitabı, sabaha kadar hiç sönmediği için dibine kadar erimiş bir mumu, öteye beriye atılmış elbiseleri, derin bir hüzün ve gittikçe artan bir yeisle seyrettikten sonra dördüncü defa olarak Dilber'in odasına gitti. Onun yatağı da boştu, hatta hiç bozulmamıştı bile. Demek ki birlikte gitmişlerdi. Şu anda kim bilir hangi tenha köşedeydiler. Fakat bu pek müthiş bir felaketti. Şimdi ne yapacaktı? Sinir buhranları içinde birbirine kilitlenmiş elleriyle dizlerini dövüyor, hırs ve emelin kendisini açtığı İkbal Sarayı'nın kapıları yüzüne karşı şiddetle kapanmakta olduğunu ve o kadar harisane arzuladığı şan ve şerefin kendisine ebediyen veda ettiğini gözleriyle görüyordu. Celal'in durumunda göze çarpan büyük değişikliğin, neşesini günden güne kaybedişinin, hüzünlü bakışlarla dalıp dalıp gitmesinin sebebi buydu demek. İki gencin böyle aynı gecede ortadan kaybolmalarının manası gayet aşikardı. İnsanlığından bile şüphelendiği alelade bir yaratığa, toplumun hiçbir hukukuna layık görmediği bir esire, oğlunun böyle kendinden geçecek derecelerde aşık olmasını bir türlü aklına sığdıramıyordu. Bu nasıl olurdu? Anlı şanlı koskoca bir paşanın oğlu bir halayık parçasını nasıl sevebilir? Bu adiliye nasıl tenezzül edebilirdi? Hele o haddini bilmez iki paralık esir, kendisini bu derece zengin, bu derece yüksek bir gencin aşkına nasıl layık görebilirdi? Beyni karıncalanıyor, elleri titriyor, ayakları birbirine dolaşıyordu. Geri geri çekilerek başını duvara dayadı. Az daha yıkılıp kalıyordu. Halayıklar zor yetişti. Koşup kendisini tuttular. Kadın bayılmıştı. Odasına çıkarıp yatağını uzattılar. Bütün ev halkını büyük bir telaş ve heyecan içinde bırakan bu sinir buhranı biraz yatışıp da Zehra Hanım kendine gelince gerek Celal'e gerekse o boyu devrilesi Aşifte'ye hiçbir şey belli etmemelerini kızlara sıkı sıkı tembihledi. Zehra Hanım odasına hiç kimseyi kabul etmiyordu. Evinin harem kısmına ait bütün işleri karısının idaresine bırakmış olan Asaf Paşa, hanımefendinin ansızın rahatsızlandığını işitince odasına gitti ve ellerini tutarak hatrını sordu. Geçmiş olsun, neniz var? Bu sabah birdenbire rahatsızlanmışsınız. Bakın ellerinizde buz gibi. Alakanıza teşekkür ederim. Son günlerde Celal'in dalgınlığından, durumundaki değişiklikten endişeleniyordum. Meğer bunların hepsi bir halayık parçasının aşkından ileri geliyormuş. Nasıl halayık? Dilber. Ne olmuş Dilber'e? Dilber'e hiçbir şey olmamış. Olanlar bize olmuş. Oğlan onu seviyor işte. Mümkün değil. Olmaz öyle şey. Biz onun terbiyesini, öğrenini bu kadar çalıştığımız ve kendisine istikbal sağlayacak zengin bir evlenme hazırladığımız halde bütün bu gayretlerimizi, oğlumuzun istikbalini, her şeyini şimdi iki paralık bir cariyenin işten kirlenmiş ellerine mi teslim edeceğiz? Bu mümkün değil. Güzel söylüyorsun ama geceden beri ikisi de odalarında yok. Gençlerin bu yoldaki kusurları derhal ve şiddetle düzeltilmelidir. Ona verdiğimiz 23 yıllık emeği gençlik ateşinin deliklerine feda edemeyiz. İkisini de çağırır, bu sevdadan vazgeçmelerini emrederiz. Dinlerlerse ne âlâ, dinlemezlerse zor kullanırız. Paşam, siz işi bana bırakın, sakın Celal'e bir şey açmayın. Pekala, öyle olsun. Fakat vaziyetten beni de haberdar ediniz lütfen. Asaf Paşa, kaşları çatılmış olduğu halde odadan dışarı çıktığı esnada Celal ile Dilber de yalıya dönüyorlardı. Bu gece saatlerin nasıl geçtiğini hiç anlamamışlardı. Tatlı bir rüyadan henüz uyanmış gibiydiler. Birbirlerine bir defa daha doya doya baktıktan sonra ayrıldılar. Dilber odasına girdi. Celal de o geceyi kendilerinde geçiren amca kızlarıyla birlikte gitmek üzere Boğaziçi'nde oturan amcasının yalısına davetli bulunduğundan vapura yetişmek için odasından çıkıp acele acele giyindi. Aşağı inerken sofada rastladığı cariyelerden birine sordu. Annem odasında mı? Evet efendim, fakat dün gece rahat uyuyamadıklarından istirahat etmek üzere biraz uyuyacaklar. Bastonumu getir, ben kendisini göreyim. Göremezsiniz efendim. Ne demek göremezsiniz? Efendim, kimse girmesin diye emir verdiler. Hatta küçük hanımlar bile görmeden gittiler. Rahatsız filan değil ya. Hayır efendim, hiçbir şeyleri yok. Bu kısa konuşma üzerine Celal hızlı adımlarla evden çıkarak vapur iskelesine doğruldu. En tatlı aşk hayalleriyle dolu bulunan bu genç ve tecrübesiz zihinde hiçbir şüphe ve tereddüt uyanmamıştı. Vapur iskeleden hareket etti. Celal'e o gün her şey ışıklar içinde, hayat içinde görünüyordu. Her taraf toz pembeydi. Marmara ufukları sanki perde perde açılıyor ve sevgilisinin güzelliğiyle dolu gözlerine ebedi bir saadet vaat ediyordu. Köprüden başka bir vapura aktarma yaptığı zaman buralarını güya ilk defa görüyormuş gibi Boğaziçi'nin şahane manzarasından gözlerini bir türlü ayıramıyor, Rumeli ve Anadolu kıyılarında o güne değin hiç dikkat etmediği güzel yerler buluyor, İki sevdalıyı sükunet ve letafetiyle bahtiyar edecek cennet köşeler keşfediyordu. Gökyüzü sevdiğini kendisine her tarafta gösterecek kadar şeffaf, hava sevdiğinin ipek saçları kadar yumuşak ve latifti. Lakin heyhat, kaderin cilvesi kendisini bir yandan tatlı hayallerle okşarken öte yandan da çok acı, çok müthiş bir hakikat hazırlıyordu. Biçare genç bilmiyordu ki sevgilisini dünyada insan kalbi diye bir şey tanımayan kan dökücü zalim ellere teslim etmişti. Bölüm 9. Zehra Hanım o gece odasına çekilmiş, yas ve üzüntüler içinde gittikçe artan sabırsızlıkla birisini bekliyordu. İki de bir de hala niçin gelmediğini sordukça hep aynı cevabı alıyordu. Efendim, o taraflarda yangın varmış, belki kendilerine yakınsa. Hanımefendi çok müşkül durumdaydı. En fazla şu bir iki saat içinde çok önemli bir aile meselesini halletmeye mecburdu. Ortada mutlaka feda edilmesi gereken bir şey vardı. Oğlunun bir takım gençlik hayalleri, gençlik temayülleri içinde tehlikeye giren saadet ve istikbali mi, annesine emanet edilmiş olan ikbal mi? Yahut bütün bu saadete, bu ikbal ve istikbale set çekmek isteyen bir esir parçası mı? En uygunu yine Dilber'i feda etmekti. Uzun uzun düşündükten sonra Dilber'i evden uzaklaştırmaya karar vermiş ve kızı evvelce kendisine satan esirci kadına bunun için haber göndermişti. Saatlerdir sabırsızlıkla beklediği buydu. Biraz sonra esircinin geldiğini bildiren hizmetçisine, "Buraya getirin," emrini verdi. Aradan 2 dakika geçmemişti ki oda kapısında yüz yuvarlak bir kadın göründü. Kendisini daha da şişman gösteren ve ayaklarına kadar uzanan bol bir hırka giymişti. Toz toparlak ve nispetsiz şekilde geniş yanaklarının üstünde Tatar olduğunu gösteren küçük, uçları çekik gözleri yuvalarının içinde fıldır fıldır dönüyordu. O güzelim gözlerine mümkün olduğu kadar tatlı bir ifade vermeye çalışarak ve kalın dudakları arasından paslı seyrek dişlerini göstererek riyakar bir tebessümle içeri girdi. Zehra Hanım uzandığı kanepede elini başına koymuş, kuvvetli bir azim ifade eden çatık kaşlarıyla bildireceği kesin kararın dehşetinden sonbahar rüzgarıyla titreşen gül yaprakları gibi dudakları titriyordu. Bir köşede üstü siyah tülle örtülü lamba gayet hafif bir ışık veriyor, odayı daha da karanlık gösteriyordu. O sırada şiddetlenen ve uzaktan uzağa pencerelerden akseden yangının alevleri odaya kızıl ve korkunç bir aydınlık veriyor. Zehra Hanım bu kızıllıklar içinde tıpkı bir Roma imparatoriçesine benziyor. Yangının kızıl alevleri sarı saçlarında, yüzünün uçuk renginde, koyu mavi gözlerinde ve güzel dudaklarında dalgalandıkça onu daha da güzel gösteriyordu. Esirci kadın içeri girer girmez saatlerdir çektiği müthiş ıstırabın basıncından kurtulup çıkan ve uzaktan uzağa gök gürültüsünü andıran bir sesle "Kadın!" diye haykırdı. "Bu getirdiğin Dilber evimin namusunu oğlumun istikbalini mahvediyor. Sen onu yarın yine aldığın yere götürüp bırak." Böyle karlı bir alışveriş esircinin canına minnetti. Çünkü bu satıştan kendisine de büyüyecek bir pay çıkacaktı. O kadar sevinmişti ki kahkahalarını zapt edemeyerek cevap verdi. "A kadınım, sıkıldığın şeye bak. Yarın hem sizin namusunuzu kurtarırım hem de ona uygun bir kapı bulurum." Zehra Hanım emrini tekrarladı. "Yarın, anlıyor musun yarın? Sabah erkenden, kimseler uyanmadan, anladın mı? Haydi beni şimdi yalnız bırak." Esirci hiçbir şey söylemeden çıktı. Zehra Hanım odada yalnız kalınca ayağa kalktı. Pencerenin yanına gidip biraz düşündü. Sonra tekrar gelip kanepesine uzandığı zaman anlaşılmaz gizli bir duygunun etkisi altında güzel mavi gözleri şebnemler içinde kalmış menekşeleri andırıyordu. Bölüm 10. O gece Dilber'le beraber aynı odada yatan Çaresaz adındaki cariye bir teviye ağlayarak Kafkasya'dan, esirlikten bahsediyor. Bütün insanlık hüviyetini coşturan derin kederi sesine şiddetli bir tesir, konuşmasına garip bir talakat veriyordu. Dilber esirlik arkadaşının her zamankine benzemeyen bu halinden müteessir olarak sordu. "Niçin ağlıyorsun Çaresaz?" Öteki cevap verdi. "Hiç. Ağlamak bizim en tabii, en büyük, biricik hakkımız değil mi? Böyle olduğu halde biz ağlamak hürriyetine bile malik değiliz. Biraz fazlaca ağladığını gördüler mi? Buyurun kırbaç ziyafetine." Dilber garip şey diye düşündü. Bu biçare Çaresaz'ın kalbini acaba kim kırmıştı ki? Dilber soyunup yatağına girdiği halde arkadaşı hala mendille gözlerini silerek ağlamaya devam ediyordu. Dilber'in teessürü büsbütün artmıştı. Yatağından kalkıp kızın yanına gitti ve elleriyle onun saçlarını okşayarak "Çaresaz," dedi. "Yalnız dökülen gözyaşlarının ne kadar acı olduğunu tecrübelerimle bilirim. Sen şimdiye kadar hiçbir derdini benden gizlemezken şimdi bu ıstırabının sebebini niçin saklıyorsun? Memleketinde geçen bir olay mı hatırına geldi, yoksa çocukken annenin kucağında ağlayışını mı hatırladın? Sen kalbini bana da açmazsan kimi açacaksın? Burada haline hanımlar mı acıyacak yoksa beyler mi ağlayacak?" "Ah yok yok, onlar kendilerinden başka kimseyi sevmezler. Kendilerinden başka kimseye acımazlar. Onların gözünde ağlayan bir esir mutlaka azarı, hatta dayağı hak etmiştir. İnsanın ıstırabına gülen, hastalığına inanmayıp da yatağından kaldırarak hasta hasta iş gördürenlerde kalp mi olur? Merhamet mi bulunur? Onlarınki kalp değil, olsa olsa emme basma bir kan tulumbasıdır. Başka hiçbir şey değil," diye cevap verdi. Arkasından Dilber'i kucakladı ve birkaç kere öptükten sonra sözüne devam etti. "Kardeşciğim, senin yüreğin pek yufkadır, bilirim. Herkese acırsın, bilhassa bana. Hiçbir şeyciğim yok. Biraz meraklandım da, üzülme. Şimdi susar yatağıma girerim. Sen rahatına bak, hiçbir şeyim yok." Dilber tekrar yatağına döndü. Çaresaz da soyunup yatağına girdi. Ortalık henüz ağarmamıştı ki odalarına giren bir kadının ayak patırtısıyla gözlerini açtılar. Gelen esirciydi. Dilber'i yatağından kaldırdı. Zavallı kız uyku sersemiyle "Ne istiyorsunuz?" diye sorunca "Kalk, hazırlan, bohçanı topla, yaşmağını yap. Senin bu evde kısmetin bu kadarmış," diye cevap verdi. Dilber şaşkın şaşkın kadının yüzüne bakıyor, söylediklerinden hiçbir şey anlamıyor, perişan saçlarıyla yatağın ayak ucunda durmuş, derin bir hayret içinde elleriyle gözlerini ovuşturarak "Sabah sabah ne söylüyor bu, anlayamıyorum," diyordu. Evet, anlayamıyordu. Zira bu genç tecrübesiz zihin daha 48 saat önceki o mesut günün arkasından böyle bir matem günü geleceğini nereden ve nasıl tahmin edebilirdi? Kadın, Dilber'in başucuna dikilmiş, idam hükümlüsü bir zavallıyı dar ağacına davet eden, en basit insanlık duygularından yoksun bir gardiyan gibi bir teviye söyleniyordu. "Biraz çabuk ol, sabah olmadan bu evden çıkacağız, hanımefendinin emri böyle." Dilber odasındaki çekmecesinden yaşmağını, feracesini çıkardı. Aynanın karşısında ağzından aldığı firketelerle saçlarını toplamaya çalışıyor. Esirci kadın taştan bir heykel gibi olduğu yerde hiç kımıldamıyor. Çaresaz ise artık hıçkırıklarını zapt edemeyerek hüngür hüngür ağlıyordu. Dilber ise gayet sakin ve metin görünmeye çalışıyor. İnsanüstü bir gayretle gözyaşlarını tutmaya çalışıyordu. Yalnız renginin yaptığı yaşmaktan hiç farkı kalmamıştı. Feracesini de giyip odadan çıkmaya hazırlanırken çaresiz arkasından yetişti. İki arkadaş bir müddet birbirlerinin yüzüne baktıktan sonra kucaklaştılar. Öpüştüler. Dilber'in yüzündeki manalı durgunluk, çaresizin dudaklarına hafif bir titreme vermişti. Kız önde, kadın arkada bahçeye indikleri zaman Dilber'in yanına hiçbir eşya almadığını fark eden esirci sordu. ''Hani Bohcan kızım?'' O vakte kadar ağzından bir tek kelime çıkmayan Dilber, ''İstemem, hiçbir şey istemem, hepsi onlara mirasım olsun.'' diye cevap verdi. Dilber kabul etmediği takdirde bohça kendisine kalır ümidiyle kadın tekrar yukarı çıkıp kızın ufak tefek eşyasını acele acele bir bohçaya doldurdu. Bohçayı koltuğunun altına sıkıştırdı. Odanın bir köşesinde hala ağlamakta olan çaresiz parmağından çıkardığı yüzüğü esirci kadına uzattı ve hıçkırıklar arasında boğulan bir sesle ''Al bunu, benim tarafımdan ona ver.'' diye yalvardı. Öte tarafta zavallı Dilber daha bir gün evvel cennetin belki en güzel köşesi gibi gördüğü bu bahçede şimdi zihni düşünmek, ciğerleri teneffüs etmek, kuvvet ve kabiliyetini yitirmiş bir halde hiçbir şey hissetmeyerek insanı korkutacak kadar uçuk rengiyle bahçenin bir tarafına konulmuş Venüs heykeline benziyordu. Kadın bahçeye döndüğü zaman Dilber'i bıraktığı yerde buldu. İkisi birlikte yürümeye başladılar. Muhteşem bir sabah olanca şaşasıyla başlamak üzereydi. Biraz ilerledikten sonra iki tarafında büyük ağaçların sıralanmış olduğu bu yolun nihayetinde birkaç dakika durdular. Sabahın hafif sisleri arasında pek şairane görünen bu köşke, ilk aşkının beşiği, daha doğrusu mezarı olan bu köşke Dilber, iştiyak dolu bakışlarla son bir defa daha baktı. İlk aşkının unutulmaz tatlı hatıralarıyla dolu bulunan köşk, işte orada ağaçların arasında sisli bir semanın altında ve derin bir sessizlik içinde her şeyden habersiz uyuyor gibiydi. Hayatı boyunca burasını bir daha göremeyecekti. Yol kenarındaki taşlardan birisinin üstüne oturdu. Ebediyen veda ettiği bu evden, aşkın bu kutsal Kâbesinden ıslak gözlerini bir türlü ayıramıyor, kalbine hücum eden en şiddetli teessürlerin sarsıntısı içinde ayaklar altına alınan, insafsızca çiğnenen genç kızlık emelleriyle birlikte hemen oracıkta düşüp ölmek istiyordu. Fakat yanındaki zebani daha fazla durmalarına mani oldu. Kızı kolundan tutup zorla kaldırdı. Bahçe kapısından dışarı çıktılar. Orada tarlalarda çalışmak için pek erken uyanan ameleler tek tük işlerinin başına gidiyor, bir çobanın çayırlara doğru götürdüğü köyün koyunları, kuzuları meyliyordu. Köyün minaresinde bir müezzin Mısır'a, Cezayir'e, Tunus'a mahsus Arap şivesini andıran yanık dokunaklı sesiyle sabah ezanı okuyor, lekesiz granit bir sütuna benzeyen minarelerden lacivert bir aleme doğru yükselen sedası, sabahın o şeffaf sessizliği içinde gök kubbenin nihayetsiz boşluklarında derin yankılar uyandırıyordu. Biraz daha ilerleyince iki gün evvel Celal Bey'in gösterdiği ve acıklı hikayesini anlattığı tek mezar karşıdan göründü. 5-10 adım sonra mezarın yanındaydılar. O dakikaya kadar sakin görünmeye çalışan Dilber, mezarın yanına gelir gelmez birdenbire şiddetli bir heyecan kasırgasına tutuldu ve ellerini yüzüne kapayarak mezarın ayak ucuna düştü. Artık gözyaşlarını zapt edemiyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Az ötede işine giden bir amele onun hıçkırıklarını duymuş ve yolun üzerine durmuştu. Yanındaki duygusuz vahşi bile telaşlanmış karşılarındaki işçiye ''Aman oğlum ne olur biraz su buluver, sevaptır.'' diye yalvarmaktan kendini alamamıştı. Bölüm 11. Münevver Bey ailesi o akşam yemekten sonra salonda toplanmışlar. Asaf Paşa'nın yeğenlerinden genç bir hanımın piyanoda çaldığı meşhur Faust operasının dipnot Faust. Büyük Alman şair ve edebi Johann Wolfgang Goethe'nin 1749-1832 dünya çapında meşhur bir tiyatro eseri. Bahçe faslını gittikçe artan bir zevkle dinliyorlardı. O güzel ellerin piyano tuşları üzerindeki hareketinden hasıl olan ilahi ahenk, yanı başında iskemlede oturarak derin düşünceler içinde kendinden geçmiş gibi görünen Celal Bey'in ruhunda derin akisler bırakarak dalgalanıyor, delikanlının bu durgun hali genç kızların tebessümüne sebep oluyordu. Ruhun heyecan ve ıstırap anlarında bulunduğu en büyük teselli, anladığı o güzel lisan şiirden sonra galiba müziktir. Gençlik neşesiyle cıvıldaşıp kaynaşan bu hanımlar piyano biter bitmez Celal'in etrafını sardılar. Onu kolundan çekerek daldığı hayal aleminden uyandırdılar. ''Fırçanıza ne oldu? Çoktandır yeni bir eserinizi göremiyoruz. Niçin, niçin?'' diye sual yağmuruna tutmaya başladılar. Genç ressam başka bir alemden sesleniyormuş gibi cevap verdi. ''Bilmem ki.'' ''Ben de bilmem. Bugünlerde hiç çalışamıyorum.'' İclal Hanım, histen bir parçacık nasibi olan gönüller için bile tehlike teşkil eden o neşeli ve manalı gülümseyişlerine devam ederek ve Celal'i muhatap tutarak ''Celal Bey'' dedi. ''Bana öyle geliyor ki siz galiba resim yapmaktansa Tanrı'nın özene bezene yarattığı canlı bir resme vurgunsunuz. Odadakilerin yeni bir kahkaha tufanı arasında bu söz cevapsız kaldı. Kararsız serçelerin daldan dala atlayışları gibi genç kızlar da en büyük alışkanlıkları gereğince sözden söze atlayarak konuşuyor, gülüşüyorlar. O günlerde en çok ilgilerini çeken Tesliye Hanım'ın evlenmesinden bahsediyorlar. Düğün gününü soruyorlardı. Hemen bütün kadınlarda şiddetli bir tutku derecesine varan giyim kuşam merakıyla gelin hanımın terzisini, elbisesinin rengini, biçimini öğrenmek istiyorlar. Ev sahiplerini dinmek bilmez bir sual yağmuruna tutuyorlardı. Babalarının o sırada içeriye girmesi üzerine odada kısa bir sessizlik oldu. Münevver Bey yeğenine kız kardeşi Tesliye'nin bu evlenmeden memnun olup olmadığını sordu ve inşallah yakında asil bir aileye kendisi de akraba olacağını söyledi. Mensup bulunduğu ailenin evlenmelerinde en birinci şart olarak ileri sürdüğü zenginlik ve asalet fikirleri o günlerde Celal Bey'in bütün aşikâne emellerini alt üst ediyor, olanca neşesini kırıyor, ümitlerinin daha kolay gerçekleşebilmesi için sevdiği kızın asil bir aileye mensup olmayışı genç ressamı çok üzüyordu.